Ayrım 46, sayfa 475. Birden bunun Allah'ın bir işareti olduğunu düşünerek kiliseye geri döndü ve oğluna sıkı sıkı sarılarak bir köşeye ilişti. Ana oğul kapısı bacası olmayan harabe kilisede derin bir uykuya daldı. İra rüyasında oğlunu bir grup askerle birlikte çölde yürürken gördü. İra ise peşlerinden koştuğu halde onlara yetişemiyordu. Askerlerden bazıları oğluna annesinin onu yakalamaya çalıştığını söylemesine rağmen o dönüp arkasına bile bakmadan yürümeye devam ediyordu. Önünde giden oğluyla askerler bir süre sonra kaybolunca İra'nın etrafını bir anda onlarca davetli sardı. İra'nın düğününü yapmak için gelmişlerdi. Ancak İra'nın karşısına damat olarak az önce askerlerle birlikte kaybolan oğlu Enis çıkınca İra'nın yerini başka bir kız aldı. Ama İra bütün çölü baştan başa aşmasına rağmen oğlunun babasını bir türlü bulamıyordu. Olayların ve kişilerin hızla birbirine karıştığı bu rüyada kanter içinde bocalarken ağlayan küçük Enis'in sesiyle uyandı. Az önce gördüklerinin rüya olduğunu anlayınca sevinçle oğluna sarıldı. Toparlanıp Meryem Ana ikonu önünde tekrar istavroz çıkarttı. Dışarı baktığında sisin biraz dağılmış olduğunu gördü. Görünür bir mesafe içinde nazlı nazlı gidip geliyordu. İra bebeğini tekrar sırtına vurarak hızla dışarı çıktı. Koyunlarını çok uzakta olmayan hafif sulak bir çayırda otlarken buldu. Onları da önüne katıp eve döndü. İra gecikince çok telaşlanan Bahtiyar onu bahçe kapısında karşıladı. Hayvanları ağıla koyduktan sonra karşısına geçip İra'dan bir daha çocuğu da alıp uzaklara gitmemesini rica etti. ''Madem böyle o oba senin, bu oba benim dolaşacaksın, niye bu dağın başında bekliyoruz? Yolu göze alıp inelim biz de şehre.'' dedi. İra'nın Sis macerasından sonra tenaşlanan Bahtiyar, bekçiden köye inip anlaştığı Seyis'e haber vermesini rica etti. Seyis yanında fazladan bir katırla yeniden çıkıp geldi. Bahtiyar, İra'nın kanamasının durmasını beklemeyecekti. O gece Seyis'i misafir etti. Hayvanları iyice besleyip dinlendirdikten sonra hep birlikte yola çıktılar. Yoldaki hanların çoğu kapanmıştı. Bu nedenle hiç ara vermeden akşama kadar yol aldılar. Akşam karanlık bastığında Bahtiyar'ın köyüne ulaştılar. Köyde kalacaklarını umut eden İra hemen ertesi gün orduya ineceklerini öğrenince üzüldü. Dayanamayıp sebebini sordu. ''Seni el alemden ne kadar saklayabiliriz ki? Üstelik kucağında babası ortada olmayan bir bebek var.'' Ondan bundan sakınacağım derken eşkıyanın elinde kalırsın diye korkuyorum. Biz en iyisi şehre inelim. Kaderin ne gösteriyorsa ona razı olalım diye yanıtladı Bahtiyar. İra, Bahtiyar'ın Namık'la ilgili düşüncelerini değiştirmiş olmasından şüphe etse de sesini çıkartmadı. Belki de artık İra'nın sorumluluğunu taşımaktan yorulmuş ve onun evlenmesinin en doğrusu olacağına inanmaya başlamıştı. İra'nın ruhu daraldı ama ne olursa olsun hem Bahtiyar'ın hem de Durmuş'un kendi rızası olmadan onu asla kimseye vermeye kalkışmayacağından emindi. Bunu düşününce biraz rahatladı. O geceyi Bahtiyar'ın kaynının evinde geçirdikten sonra ertesi sabah tekrar yola koyuldular. Öğlene doğru da orduya ulaştılar. Bahtiyar, İra'yı komşuya teslim edip anahtarı almak için pastaneye gitti. Durmuş orada yoktu. Çırak onu Namık Bey'in çağırdığını söyleyince Bahtiyar mecburen onun dairesinin yolunu tuttu. Kapıdaki hademeye Durmuş'tan anahtarı istemesini söyleyerek bekledi. Az sonra Durmuş heyecanla ablasının yanına geldi. Bahtiyar'ın ısrarla reddetmesine rağmen Durmuş onu eve bırakma konusunda diretince yola birlikte koyuldular. Yolda Durmuş, "Ne oldu abla, niye köyde kalmadınız?" diye sordu. Bahtiyar, "Yanlış yapıyoruz Durmuş. Bu kadını ilelebet saklayamayız. Varsın kaderi neyse o olsun. Köy daha tehlikeli. Kışın iki günde bir eşkıya uğrar, iti kopur gider gelir. Onların elinde kalır, daha mı iyi? Ben de aldım geldim." dedi. "İyi de burada da bu adam, yani Namık, Leyla ile yatıp Leyla ile kalkıyor. Bugün de eski çağrağın hangi şehirden geldiğini sordu." Bahtiyar hemen atlayarak sözünü kesti. "Keşke doğruyu söyleseydin." Durmuş ablasının da artık bu kaç göçten vazgeçmiş olduğunu anladı ve rahat bir nefes aldı. Bahtiyar, olacağına varsın artık. Hem belki bizim korkup sakındığımız şey onun kaderindeki en iyi şeydir. Kim bilebilir bunu deyince kardeşi de onu onayladı. Durmuş da son zamanlarda aynı şeyi düşünüyor ama Bahtiyar desteklemez diye kendine saklıyordu. her şeyin alt üst olduğu, yolları hala eşkıyanın sık sık kestiği bu günlerde İran'ın Kayseri'deki sevgilisine ulaşmak hakikaten zordu. Açıkçası kendisi bile gidip araştırma yapmayı göze alamıyordu. İra'yı hiç gönderemezdi. Durmuş, şu Kayseri'de bir tanıdığı olan var mı, bir araştıracağım. Bulduğumda da telgraf çekip adamı soruşturacağım. İnşallah bir şeyler çıkar dedi. Bahtiyar yine lafa atladı. Aman hiç durma, sor sağa sola sor. Namığın da bildiği vardır belki. Şimdilik namığı karıştırma hemen. Dur bakalım, kimseden bir şey çıkmazsa düşünürüz onu diye kestirip attı Durmuş. Önce komşuya gidip İra'yı aldılar ve eve geçtiler. Sonra bahçede beklettikleri davarları evin alt katındaki ahıra kapattılar. Durmuş onları baş başa bırakarak pastaneye döndü. Kadınlar yavaş yavaş günlük işlerin ucundan tutarak orduda başlayan bu yeni hayata alışmaya çalıştı. Bir hafta sonra bir akşam Namık Bey Durmuş'la birlikte çıka geldi. Onun geldiğini gören İra hemen odaya kapanarak örtündü. 5-10 dakika sonra Bahtiyar odaya girerek, ''Kızım Namık Bey, oğlanın hayırlı olsun hediyesini getirmiş. Müsaitsen girsin.'' dedi. İra odanın en kuytu köşesine çekilip bekledi. Namık içeri girip beşikteki yastığa bir beşi bir yerde taktıktan sonra sanki İra ile ilgilenmiyormuş gibi soğuk bir biçimde ''Allah analı babalı büyüsün.'' dedi ve çıktı. Onun ziyaretini kısa ve rahatsız etmeyen bir biçimde bitirmesine sevinen İra, Namık çıkar çıkmaz gidip yastıktaki beşi bir yerdeyi yastıktan söküp yatağın altına koydu. Çocuğuna her baktığında onu görmek istemiyordu. İçeride takındığı bu mesafeli tavrı Namık'ın efendiliğine veren Bahtiyar, ona karşı kaybettiği saygıyı yeniden kazandığını hissetti. Namık çıkıp gittikten sonra da has bir beyefendi gibi hareket etti. Allah için demekten kendini alamadı. Durmuş Usta'nın Taşbaşı'nın yukarı mahallesindeki evine yerleşen İra'nın etrafını bir anda meraklı komşular sardı. Onun olağanüstü güzelliğinin ketumluğuyla birleşmesinden doğan büyü kadınları kendine çekiyordu. Zaferi Milli'nin bütün kadınları söz birliği etmişçesine evi hiç boş bırakmıyordu. Her gün biri geliyor, biri gidiyordu. İra bu lüzumsuz geliş gidişlerden, ona yavan gelen sohbetlerden sıkılmaya, dağları, yaylayı özlemeye başlamıştı. Eğer insanların arasında yaşayacaksa, onlara yardım etmeli, koşmalı, bir şeyler yapmalıydı. Ya da uçsuz bucaksız doğada özgürce dolaşmalı, hayvanlarını gütmeliydi. Aradaki hayatın ona göre olmadığını kısa bir sürede anlamıştı. Daha doğrusu böyle bir hayatı çok arkasında, Göreme'de bıraktığını ve artık o saf genç kız olmadığının farkındaydı. Kadınlar her ne kadar kocalarından, komşularından, o gün yapılacak yemeklerden, çocuklarından söz etse de o elinden geldiğince mübadilleri soruyor, durumlarını öğrenmeye çalışıyor, onlara yardımcı olmaları için kadınları teşvik etmeye çalışıyordu. Ancak çok fazla konuşmayı sevmediği için söylediği bir iki cümlede havada kalıyor ve kadınlar onun söylediklerinden çok duruşunu, güzelliğini, halini, tavrını daha çok ciddiye alıyordu. İra'ya gelen kadınlar onun ketumluğunu umursamadan, kendi aralarında durmadan konuşuyor, İra'nın lezzetli ikramlarını atıştırıp iki lafın belini de kırdıktan sonra kalkıp evlerine gidiyorlardı. Bahtiyar içinden gelirse onlara katılıyor, bazen de ''Benim için evde yok de'' deyip odasına kapanıyor, uyuyordu. İra, onun da kendisi gibi boş konuşmalardan, boş işlerden hoşlanmadığını öğrenmişti. Kadınların bu dedikodu üzerine kurulu komşuluğuyla kuşatıldıkça Emine'yi özlüyordu. Bahtiyar, yağmurlar biter bitmez onu Emine'nin köyüne götüreceğine dair söz verdi. Zira yayladan indiklerinden beri orduyu teslim alan yağmur hiç kesilmemiş, gri bir gökyüzü ve sahilleri döven hırçın dalgalar şehri teslim almıştı. Ama bu yağmur Namık'ın merak ettiği şeylerin peşine düşmesini engellemedi. Durmuş Usta'yı sorguya çektikten sonra Mübadele Komisyonu Başkanı Eczacı Şükrü Bey'in yolunu tuttu. Eczaneye gidip kahvesini içtikten sonra direkt konuya girdi. Ondan Gülcemal ile gelen Abdullah oğlu Murat'la ilgili bilgileri istedi. Eczacı Şükrü Bey geldiği gün ortada kalan Murat'ı hemen hatırlamıştı. Yolda meydana gelen arbedeler sırasında ailesini kaybettiği için tek başına Selanik'ten gemiye binmesi dışında ellerinde başka bilgi olmadığını söyleyince şüpheleri giderek arttı. Birdenbire ortadan kaybolan Murat ile ona çok benzeyen ve ansızın ortaya çıkan bu kadın arasında mutlaka bir bağ olmalıydı. Bu arada Durmuş Usta'nın Kayseri'de tanıdığı olan birilerini aradığını duymuştu. Durmuş'un kendisi bu işi daha kolay halledecekken başkalarından bunu istemesinin altında yine Leyla ile bir durum olduğunu sezinlemiş, harıl harıl aradıklarının yeğeni Enis olduğunu öğrenince de adeta şok geçirmişti. Leyla'nın oğlunun adının Enis olması, bütün bu bölük pörçük bilgilerle yan yana getirince birdenbire Enis'in kendisine sözünü ettiği Rum kızını hatırlamıştı. Nama, Leyla'nın bu Rum kızı olabileceği ihtimali giderek güçleniyordu. Tahmin ettiği bu ilişki küçük bir ihtimal olsa dahi kafasından geçen planı uygulamak için hemen harekete geçti. Yanlış bir şey olursa kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Ama her şey yolunda giderse kafasındaki tüm sorular cevabını bulacak ve bu işi kökten çözecekti. Bir gün yine öylesine uğruyormuş gibi pastaneye girdi. Onu çok üzgün gören Durmuş Usta merak edip nedenini sorunca, ''Hiç sorma usta, içim yanıyor. Kayseri'de muallim bir yeğenim vardı. Adı da Enis'ti. Çok dürüst çocuktu. Benim evladım sayılırdı. Dün onun vefat ettiğini öğrendim. Ölüm Allah'ın takdiri diyorsun ama insan yine de sarsılıyor. Üstelik vakti zamanında beni sevdiği bir Rum kızı için aramıştı da yardımcı olamamıştım. Kızın sevkini durdurmamı istemişti ama elimden bir şeye gelmemişti. Şimdi içim yanıyor demişti. Durmuş Usta bunun kendi aradıkları muallim olduğundan şüphelendi. Nama'a başsağlığı dileyip onu teselli ettikten sonra eve koşarak İra'ya Enis'in nereli olduğunu sordu. Ankaralı olduğunu öğrendi. Çünkü İra, babasının memuriyeti nedeniyle Ankara'ya gelen ve orada doğan Enis'in Ankaralı olduğunu sanıyor ve onun orduyla ilişkisini bilmiyordu. Usta emin olup olmadığını sorunca İra da merakla bunun üstünde neden durduğunu sordu. Usta, Namık Bey'in pastaneye geldiğini, Kayseri'de muallim olan Enis adlı yeğeninin ölüm haberini aldığını, bu nedenle çok üzgün olduğunu söyledi. Aynı Enis olup olmadığını anlamaya çalıştığını da eklemekte beis görmedi. İra o an düşüp bayılmamak için kendini zor tuttu. Namık'ın Enis'e benzerliği gözünün önüne geldi. Bu benzerliği anlamlandırmasıyla Enis'in ölüm haberini almasının aynı ana denk gelmesini daha fazla taşıyamadı. Olduğu yerde çöküp kaldı. Durmuş ile Bahtiyar onu ayıltıp yatağa yatırdılar. İra kendine gelince, ''Bu benim Enis, Durmuş Usta. Başkası olamaz. Zaten Namık Bey'i ona çok benzetip duruyordum.'' diyordu. Başını üzüntüyle iki yana sallayıp ağlayarak. ''Bahtiyar dur kızım, belki başka Enis daha vardır. Dünya bu. En iyisi Durmuş şu telgrafla sorma işini halletsin. Sonra hep birlikte ya üzüleceğiz ya da sevineceğiz.'' deyip onu teselli etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. İra'nın sezgileri kendi Enis'iyle Namık Bey'in ölen yeğeni Enis'in aynı kişi olduğunu söylüyordu. Ertesi gün Durmuş bir ahbabının Kayseri valiliğinde memur olarak çalışan bir yeğeni olduğunu öğrenince soluğu onun yanında aldı. Kolundan tutup onu telgrafhaneye götürdü. Ona Kayseri'de uzun boylu, gür kumral saçlı, yeşil gözlü, annesi Ankara'da yaşayan Enis adlı bir muallim olup olmadığını araştırmasını isteyen bir telgraf çektirtti. Sonra da heyecanla telgrafın cevabını bekledi. Cevap bir hafta sonra geldi. Evet, öyle bir muallimin olduğu doğruydu. Ancak bu senenin başında görevden atılmış ve ortadan kaybolmuştu. Kimileri onun dağdaki eşkıyalara katıldığını ve orada öldürüldüğünü söylüyordu. Ondan başka Enis adında bir muallim de yoktu zaten. Telgrafı okuyan Durmuş işi gücü bırakıp hemen eve gitti. İra bebeğini uyutuyordu. Ustanın vakitsiz eve gelişinden kötü haber getirdiğini anlamıştı. Durmuş, gel otur kızım. Gerçeği ne kadar tez öğrenirsen o kadar güçlü olur insan. Uzaması sadece insanın ömründen yer. Başka işe yaramaz dedi. İra, o değil mi diye sordu direkt. Durmuş başını öne eğerek senin düşündüğün gibi yani senin Enis ile Namık Bey'in yeğeni aynı bence. Bu sene başında okuldan ilişiği kesilmiş. O da Kayseri'yi terk edip kayıplara karışmış. Eşkıyanın elinden gittiğini söyleyenler de var. Her şey tahmin ettiği gibi çıkmasına rağmen sanki ilk kez duyuyormuş gibi yıkıldı İra. Karalar giyinip yas bağladı. Meraklı komşulara kocasının öldüğü haberini aldığını yaydı Bahtiyar. Yataklara düşen İra'nın başından ayrılmadı. Onun baygın yattığı zamanlarda saatlerce başında Kur'an okudu. Dünyası başına yıkılan İra'nın sütü de kesilmişti. Doğru düzgün doymayan bebek sabaha kadar ağlıyordu. Buldukları bir iki süt anneyi ise emmemek için diretiyordu. Zaten erken doğan küçük Enis doğru düzgün süt emmeyince hastalandı. Durmuş Usta ile İra onu alıp doktora götürdüler. Doktor bağışıklığın zayıf olduğunu ve iyi beslenmesi gerektiğini söyleyince İra tüm gücünü toplayarak ayağa kalktı. Bundan sonra oğlu için yaşayacak ve onun için hayata sarılmayı ve güçlü olmayı öğrenecekti. Ordu yine sonsuza kadar yağacakmış gibi görünen yağmura ve Karadeniz'in hırçın dalgalarına teslim olmuştu. Denizden gelen uğultu bütün herkesin kapısını bacasını örtüp kendini evinin sıcaklığına ve rehavetine kapatmıştı. İra kapı çalındığında yağmuru, çamuru umursamayan gezinti komşulardan biri sandı. Ancak kapıyı açtığında hiç beklemediği bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Zira kapıya dayanan jandarmalar İra'yı götürmek için gelmişlerdi. Onun Müslüman erkek kılığı ve kimliğiyle geri dönen mübadil bir kadın olduğuna dair şikayet vardı. Bahtiyar'ın bağırıp çağırmaları, jandarmaların üzerine bir atmaca gibi atılmaları hiçbir sonuç vermeyince İra çaresiz giyinip yaşmağını örtüp bebeğini de alarak arkalarına düştü. Onu yalnız bırakmayan Bahtiyar da peşlerine düştü. Mübadelenin ardından boş kalan, yanına yaklaşmaya bile çekindiği, saklandığı incir ağacının dibinde gizliden gizliye haç çıkartıp dua ettiği kiliseye, kucağında mahkum olarak giren İra'nın gözlerinden iki damla yaş aktı. Ancak en kötü zamanda birdenbire içinde doğan gücün verdiği cesaretle oğluna sıkı sıkı sarılıp kendisine gösterilen koğuşa yerleşti. İçeri ilk girdiği anda yüzünde acı bir gülümseme belirdi. "Sonunda içeri girdin. Ama bir mahkum olarak," diye mırıldandı. Tekrar acı acı güldü. Olağanüstü durumlarda zehir gibi çalışan aklı yine boş durmadı ve olayın sonuçlarını serin kanlı bir biçimde tahmin etmeye çalıştı. En kötü ihtimalle kendisini giden bir gemiyle yeniden Yunanistan'a göndereceklerdi. Enis öldükten sonra burada kalmanın zaten hiçbir anlamı yoktu. Belki oraya dönüp yarım bıraktığı hayatına kaldığı yerden devam etmek, Filipya ile birlikte Niko ile Daimon'u beklemek ve kadınlarla çalışmalarını sürdürmek en doğrusuydu. Yeter ki dalgaların yaladığı, bakımsızlıktan duvarların küf tuttuğu, rutubet kokusunun genzini yaktığı bu hapishanede çürüyüp gitmesindi. Yalnız olsaydı bu koşullara pekala dayanabilirdi. Ancak hasta oğlunun bir hafta daha burada kalması onun ölümü olurdu. Bunu düşününce aklını kaçıracak gibi oluyordu. Olayı duyan Durmuş Usta nefesi hapishane kapısında aldı. Kapıya yapışmış gibi bekleyen Bahtiyar ile birlikte İra ile görüşmek için elinden geleni yaptı. Ancak hiçbir sonuç alamayınca çaresiz Namık Bey'in evinin yolunu tuttu. Allah'tan Namık Bey evdeydi. Olup biteni ona anlattı. Namık hapishane müdürünü arayacağını, elinden gelen her türlü yardımı yapacağını söyleyip onları yolladı. Sonra da yeni taşındığı sarı köşkün hapishaneye bakan camının önüne geçip gülümsedi. Karadeniz'in hırçın dalgalarının adeta bir kamçı gibi duvarlarını dövdüğü hapishanedeki kadının oradan çıktıktan sonra sarı köşke geleceğinden hiç kuşkusu yoktu. Ayrım sonu, sayfa 485.